Ayrım 2. Yaşar Kemal'e. Bizim olmayan gökyüzleri. Demir Özlü. Dipnot. Asturays'ın bir dizesinden. Sanırım Mehmet Uzun'u 1977 yılı yaz sonuna doğru Stockholm'de içlerinde tanınmış insanların da bulunduğu bir ev toplantısında tanıdım. O sırada İsveç'te bir iki aylığına, belki de daha az bir zaman parçası için geçici olarak bulunuyordum. 12 Mart 71'den sonra başlayan Özgürlük Avı dönemlerinde bir fikir suçlusu sanığı olarak tutuklanmış, Diyarbakır, Mamak gibi belli başlı cezaevlerinde yatmış, çok genç yaşta İsveç'e sığınarak siyasi mülteci olarak yaşamak zorunda kalmıştı. Bambaşka bir yerdi burası. Sadece iklim, mevsimler, yaşam değil, bütün bütüne bambaşka bir yer. Bulunduğumuz ev kentin içinde Upplandsgatan adlı önemli bir cadde üzerindeydi. Ama gündüzleri de geceleri de ne kadar boştu bu cadde. Ev sahibi Elin Klason, İsveç'in önde gelen ailelerinden birinin üyesiydi. Elin Klason. Alt katta İsveçli bir şair oturuyor, o da yukarıya çıkıyor, buradaki toplantılara katılıyordu. Sanırım o gün misafirler arasında çok tanınmış çocuk kitapları yazarı Astrid Lindgren de vardı. Astrid Lindgren. Onu İsveç'in masal anası diye tanıtmışlardı. Yaşlı kadın küçük bir masanın kenarında alçak gönüllü bir sessizlik içinde oturuyordu. Arka bahçede bomboştu. Yaz sonunda güneş bu topraklar üzerinden uzaklaşmaya başlamıştı. Şimdi erguvan rengine dönüşen ışıkları vuruyordu bu boyalı apartman duvarları arasına kalan bomboş bahçelere. Orada o mevsimde kendinizi dünyadan uzaklaşmış hissedersiniz. Güneşin caddenin bitiminde battığı dönemdi. Sokakta her şeyin, kaldırımda kalmış küçük taşların bile gölgesi o kadar uzun görünürdü ki. Elbette Stockholm'a gelip geçici olarak uğramaya başladığım haftalarda Türkiye'de olduğundan daha çok edebiyata doğru yol alan bu genç mülteciyle hep görüştük. Ben 1979 sonuna doğru Türkiye'deki toplumsal, siyasal oluşumlardan nefret edip de Stockholm'da oturmaya başladığımda bu görüşmelerimiz sıklaştı. 24 yaşında siyasi mülteci olmak zorunda kalmış olan Anadolu'nun eski kültür bölgelerinden gelen genç adam artık sanıyorum kendini bütün bütüne kültürle edebiyata vermişti. Ana dili olan Kürt dilinde eksikliklerini Kürtçe yazmaya da başladıktan sonra daha açıklıkla görmüş, Kürtçesini zenginleştirmiş, bu dilin eski kültür kaynaklarına da yönelmişti. İlkokuldan başlayarak öğrenmiş olduğu Türkçesi de zaten iyiydi. İsveç dilini de hızla öğrendi. Her üç dildeki kitaplardan da yararlanıyordu. Daha sonraki yıllarda yazınsal metinlerini her üç dilde de yazacaktır. Bütün o askeri rejim döneminde, sonra da onu izleyen şöyle ya da böyle demokratik olmayan dönemlerde, güzel yaz aylarında da soğuk olan ama insanların uygarlığın verileriyle bu soğuktan kolayca korundukları kış aylarında da hemen hemen her pazar günü kentin Alamode bir kahvesinde buluşarak okuduklarımızdan birbirimize bahsettik. Elimize geçen kitapları ortaya döktük. Çeşitli dillerden dergileri getirip birbirimize sunduk. Bu pazar günleri yapılan kahve toplantılarımıza edebiyatla ilgili başka arkadaşlar da geliyorlardı. Böylece bu toplantılar zaman zaman bir seminer haline de dönüştü. Başta gelen konu edebiyattı. İlgilenebildiğimiz bütün dünya edebiyatları. Ama yıllarca süren okumaların sonucu olarak o toplantılarda bizi burada Stockholm'da yaşamak zorunda bırakan kendi tarihimizle irdelenip durdu. Böylece sürgün yaşamı insanı bir daha yüze çıkmamak üzere derinlere sürükleyen bir anafor olmaktan çıkıyor, kendi ülken, kendi tarihinle aranda doğan zorunlu uzaklık, yaratıcı dürtülerin ortaya çıkmasına olanak sağlıyordu. Sürgün, hüzünlü, zor bir şeydir. Ama bir yazar için de o kadar yaratıcıdır. Bunun büyük, modern bir sürgünler çağı olan 20. yüzyılda örneği o kadar çok ki. Mehmet Uzun daha sonraki yıllarda Paris'te ve Londra'da da kaldı. Aylarca süren bu ikametleri sırasında Fransızcayı da İngilizceyi de öğrenmeye çalıştı. Kendi çalışma alanına giren metinleri anlayabilecek kadar bu dilleri de öğrendi. Bu arada romanlarını, denemelerini yazdı. Eski Kürt edebiyatı ile kültürünün yeniden derlenip toplanması çalışmalarına katıldı. Gerçekten Stockholm ile Uppsala kentleri bugün Kürt kültürünün yeniden doğduğu, eski metinlerin bir araya getirildiği, modernize edildiği, yeniden yayınlandığı yerlerdir. Kendi yurtlarında Kürt aydınlarına verilmeyen bu temel özgürlükleri İsveç karşılık beklemeksizin yeni Kürt aydınlarına vermiştir. Hem de elbette çok doğal bir hak olarak. Kürt aydını çağımızda en çok sürgünlüğü yaşayan aydın türüdür. En yoğun bir biçimde, en uzun süreli olarak. Kürt yazarı kendi toprakları üzerine sadece baskıcı, faşizan rejimlerin değil, silahların, bombaların, hatta biyolojik bombaların da tehdidi altındadır. 12 Mart 71'de henüz 18 yaşını doldurmadan önce Diyarbakır, sonra da Mamak cezaevlerinde birkaç yıl kalan, 1973 seçimlerinden sonra geçilen sivil döneminde de düşüncelerinden dolayı gene tutuklanarak devlet güvenlik mahkemelerinde yargılanan bu gencecik insan 24 yaşındayken seçtiği sürgünde kendi kendini yarattı. 5 roman, birçok deneme yazdı. Antolojiler hazırladı. Kürt ve dünya kültürü üzerine yoğun araştırmalar yaptı. İsveç'te de başka Batı ülkelerinde de tanınmış bir yazar oldu. Bütün bu uzun süren arkadaşlık ve görüşme dönemlerinde derin anlamda hümanist olan bu liberal Anadolu insanında kültürel şovenizme yönelik hiçbir eğilim görmedim. Türkiye'den en genç yaşlarında cezaevinden cezaevine sürüklenen bu insan, çağdaş bir uluslararası aydın, modern bir liberal, bir hoşgörü havarisiydi. Kürt dilinde yazmış olduğu romanlarını henüz okuyamadım. Öyle sanıyorum ki onlar yakında Türkçe'de de, başka dillerde de yayınlanacaklardır. İlk modern roman denemesi Kürtçe adıyla Tu, yani Sen, kütüphanemde duruyor. Doğu anlatım olanaklarından yararlandığını da sandığım ikinci romanının tamamlanmamış Türkçe el yazısını okudum sadece. Daha sonra da yüzyılımız başındaki Kürt aydınlarının yaşamlarını ve kader çizgilerini ele alan, belgelere de yaslanan geniş oylumlu bir roman yazdığını biliyorum. 20. yüzyılın uygarlığın geliştiği bir yüzyıl olmasının yanında savaşlar, kıyımlar, sürgünler, göçler, faşizmler, ırkçılık, şovenizm, yabancı düşmanlığı yüzyılı olduğunu da iyi biliyor Mehmet Uzun. Bunun temelinde yatan düşünsel yapının da biz ve ötekiler ayrımı olduğunu da hem kendi yaşamıyla hem yüzyıldır süren Kürt entelijansiyasının yakından tanıdığı yaşamıyla en derinden duyuyor. Yaklaşan yüzyılınsa halkların kendi kültürleri, kendi gerçek kimlikleriyle bir arada yaşamayı başaramamaları durumunda yeni ve korkunç felaketlerle dolu bir yüzyıl olacağının iyice ayırdığında. Söylemeye bile gerek yok. Türkiye'de hükümetlerin Kürt halkının dili, kültürel kimliği üzerine yürütmekte olduğu ilkel politika elbette çoktan değişmeliydi. Ancak özgürlük, kültürel bağımsızlık, kimliğin serbestçe oluşturulması, hatta kimliğin seçilmesi üzerine kurulabilir demokratik bir toplum. Sadece demokratik bir toplum demek de yetmiyor. İki kısa çizgi içinde bu demokrasi sözcüğü Türkiye'de birçok kafa için hiçbir anlam taşımıyor. İç barışı olan bir toplum, ilerleyebilen bir toplum, uygar bir toplum, insani bir toplum. Uzun bunu bir kitapta yer alan denemelerinde en liberal bir biçimde anlatıyor, adeta öğretiyor, ayrıntılandırıyor. Şiddet ve Kültürel Diyalog adlı deneme, Can Yayınları'nca yayınlanan Yine Düşünce Özgürlüğü Yine Türkiye içinde yer almıştı. Sürgünler Bir Hüzündür Ayrılık adlı 20. yüzyılda aydın ve yazar sürgünlüğünü tema olarak ele alan deneme, Letter International dergisinde birçok Avrupa dilinde yayınlanmıştı. Türkçesi de Birikim dergisinin Mayıs 1992 tarihli 37. sayısında yer almıştı. Çok kültürlü toplum Almanya'da verilmiş Türkçe bir konferanstır. Nar Çiçekleri adlı hüzünle dolu deneme de bize birçok şey öğreten, hiçbir yerde yayınlanmamış bir yazıdır. Günümüzü kasıp kavuran milliyetçilik, şovenizm, savaş, kıyım olguları içinde bu en güç umutsuzluk verici koşullarda gene yazarlar insanlığın geleceğini, özgürlük, demokrasi, eşitlik, vatandaşlık hakkı, bireysel özgürlükler ve barış üzerine kurmasının yollarını gösteriyorlar. Çok kültürlü, çok halklı da olsa iç barışa, özgürlüğe, bireysel, demokratik haklara en çok yaklaşmış ülkelerin aslında ilerleyen ülkeler olduğunu, dar ve despot kafaların bir türlü anlamak istemediklerini, kültür ve insanlık sevgisiyle donanımlı gerekçeleriyle onlar ortaya koyuyorlar. Gerçekten kaçmamak gerekir. İnsanlık bu idrake ulaşmadıkça 21. yüzyıl kuşkusuz yaşadığımız yüzyıldan daha kanlı, daha insanlık dışı felaketler yaşayabilir.